Ayrım 10.
Devlete hizmet etme, git dışarıda muayenehane aç, cebini doldur. İnsanlık sana mı kaldı? Yok yok, bu bir haksızlık. Hem de büyük bir haksızlıktır. Ve hemen çaresi bulunmalıdır. Yoksa devlet hastanelerine hekim bulmak güçleşecektir. Selam sizlere hastane hekimleri, selam sizlere. Hünerli ellerinizle sabahlardan gece yarılarına kadar hastalarına şifa taşıttıktan sonra mahalle aralarında kurulan pazarlarda ucuz sebze ve meyve almak için ellerinde filelerle dolaşan hekimler. Selam, selam, selam sizlere. 24 Temmuz 1981. 3 yıla kadar. 12 Eylül 1980 tarihinden sonra sıkı yönetim yasasına, sıkı yönetim mahkemelerince verilen 3 yıl kadar hürriyet bağlayıcı ceza hükümleri temyiz olunamaz biçimde bir kural getirilmiştir. Bununla sıkı yönetim yargısını hızlandırmak, terörü önlemek ve askeri yargıtayı bu gibi dosyalarla meşgul etmemek gibi amaçlar güdülmekteydi. Ancak bu yasal kuralın amaca uygun olarak işlemediği, tersine adli yanılgılara yol açtığı, askeri yargıyı meşgul ettiği, terör suçları ile ilgili olmadığı somut örneklerle ortaya çıkmıştır. Örneğin, eski başbakanlardan Sayın Bülent Ecevit ile ilgili mahkumiyet kararında cezanın yanlış hesaplandığı, Ankara Savcılığı'nın yazılı emir ile bozma başvurusu sonunda askeri yargıtay kararı ile saptanmış ve mahkumiyet süresi kısalmış bulunmaktadır. Genç gazeteci dostumuz Lütfi Oflaz, yazdığı bir yazı nedeniyle mahkum olmuş ve yazının yayın tarihinden sonra yapılan yasa değişikliği nedeniyle askeri yargıtaya başvurma olanağı elinden alınmıştır. Gerçi ceza yargılaması hukukunda usule ilişkin yasa değişikliklerinin derhal uygulanacağı yolunda ilkeler söz konusu ise de bu, yeni çıkacak yasaların sanık lehine olacağı varsayımına dayanmaktadır. Şüphenin sanık yararına yorumlanacağı bir hukuk düzeninde sonradan çıkan yasa ile yasa yollarının kapatılmış olması elbette sanık zararınadır. Ve bu nedenle uygulama usul hukukuna aykırıdır. Oflaz bu yanlışlığın, bu haksızlığın düzeltilmesi için geriye kalan tek yolu zorlamış, Milli Savunma Bakanı'nın yazılı emiriyle bozma emri vermesi için çırpınmıştır. Oflaz bu başvurularından bir sonuç alamamıştır. Genç gazeteci dostumuz şu anda Kızılcahamam cezaevinde mahkumiyet cezasını çekmektedir. 3 yıla kadar mahkumiyet kararlarında Yargıtay yolunu kapatan bu yasa kuralı ile ilgili uygulamalarda son ikisi bir başka gazetecinin Zonguldak'ta yayınlanan Uyanış gazetesi sahibi Ali Bahadır'ın başındadır. Ali Bahadır 1980 yılı Haziran ayında Demirel hükümeti ile ilgili bir yayınından ötürü 12 Eylül 1980 tarihinden sonra Gölcük Donanma ve Sıkı Yönetim Askeri Mahkemesi'nce 2 yıl hapis ve 8 ay sürgün cezasına çarptırılmıştır. Demirel hükümetine tutucu, gerici, halk düşmanı dediği için hükümetin manevi şahsiyetini tahkir suçu ile mahkumiyet cezasına çarptırılan Ali Bahadır, yayın tarihinden sonra yapılan yasa değişikliği nedeniyle askeri yargıtaya başvurma olanağından da yoksun kalmıştı. Ali Bahadır ile ilgili kararın özünü tartışacak değiliz. Karar verilmiş, kesinleşmiş ve uygulanmıştır. Ancak usul açısından söylenecek söz vardır. 12 Eylül öncesi hükümetlerden herhangi biri hakkında manevi şahsiyeti tahkir suçu sıkı yönetim ilan nedenleri ile ilgili değildir. Sıkı yönetimin el koyduğu herhangi bir suç ile genel ya da ortak bir amaç içinde ilişkili de değildir. Bu yüzden bu tür suçlara sıkı yönetim mahkemeleri değil genel mahkemeler bakmaktadır. Böyle olduğu için Türk Ceza Yasası'nın 159. maddesi ile ilgili dosyalar çeşitli sıkı yönetim mahkemelerince genel yargıya gönderilmişlerdir. Bu tür suçların sıkı yönetim yargısında ele alınmaları hiç şüphesiz askeri yargıtayı gereksiz yere meşgul edecek, bu mahkemeleri terör suçlarına gereği gibi eğilmekten bir ölçüde alıkoyacaktı. Bu uygulama ortadayken Ali Bahadır sıkı yönetim mahkemesince Demirel hükümetinin manevi şahsiyetini tahkir ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Ali Bahadır'ın çilesi bununla da bitmemiştir. Yılbaşından 3 gün önce cezasını bitirip özgürlüğe kavuşmayı bekleyen Bahadır'ı bir başka dava daha beklemektedir. Çaycuma cezaevinden bir başka cezaevine gönderilen hırsızlık suçundan tutuklu bir sanığın cebinden bu sanığın el yazısıyla tutulmuş bazı notlar bulunur. Sanık verdiği ilk ifadede bu notların Ali Bahadır tarafından kendisine yazdırıldığını söyler, sonra bu ifadesini reddeder. Yapılan soruşturmalar sırasında Bahadır ile bu sanığın cezaevinde aynı koğuşta kalmadıkları ve bir araya gelmedikleri saptanır. Savcı bu nedenlerle Bahadır'ın beraatini ister. Ancak Gölcük Donanma ve Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesince sivil cezaevinde iki sivil kişinin işledikleri ileri sürülen suçlarından ötürü 2 yıl 8 ay mahkumiyet cezasına çarptırılır. Bahadır'ın avukatları sıkı yönetim yargısı dışında tutulması gereken bu dosyanın ve bu hükmün askeri yargıtayda görüşülmesini sağlamak amacıyla yazılı emir ile bozma hükmünün işletilmesi için Milli Savunma Bakanlığı'na başvurmuşlardır. Örnekler çoğaltılabilir. Bütün bu olaylar sıkı yönetim yasasında 3 yıla kadar mahkumiyet kararları için yargıtay yolunu kapatan hükmün adli yargılara ve bazı haksız hükümlere yol açabileceğini göstermektedir. Bir tek yargıcın yargıtay yolu kapalı olmak üzere verdiği kararın her zaman için adalete uygun olduğu söylenemez. Yargıç da her insan gibi yanılır. Yanlış ya da adaletsiz karar verebilir. Yargıtay yolu bu haksızlıkları, bu adli yanılgıları önlemek için öngörülmüştür. Nasıl 90 günlük gözaltı süresinde indirim yapıcı yasama işlemlerine başvurulmuşsa bu konuda ele alınması ve her tür suç için yasa yolunun açık tutulması son derece yararlı olacaktır. Bazı meslektaşlarımızca bugünlerde sık sık gündeme getirilen basın affı konusunda bu gibi dosyaların göz önünde tutulmasında yarar vardır. Basın özgürlüğü yalnızca cihal olduğunun değil, adını duyduğumuz ya da duymadığımız bütün gazetecilerin özgürlüğüdür. Lütfi Oflaz'ın adı da, Ali Bahadır'ın adı da, daha nicelerinin adları da. 7 Ocak 1982. Bu kafa. Avrupa Konseyi'nde yapılan konuşmaları merak ediyordum. Neyse ki bu merakım Metin Toker'in Milliyet'teki yazısı ile giderilmiş oldu. Sizler de merak ediyorsanız salık veririm. Bakın Toker konseyde konuşurken neler demiş. Avrupa Konseyi'nin üyesi kalsak da üyesi kalmasak da Türkiye en kısa süre içinde demokrasisini sağlığa kavuşturacaktır. Ama siz çiftin arasında anlaşmazlık var diye geçici de olsa evlerin ayrılmasına karar verirseniz barışma isteğinizde bir de bakarsınız eşinizi başkası alıp götürmüş. Türkiye'nin talibinin çok olduğunu bilesiniz. Yani adam diyor ki siz bizim kocamızsınız, biz sizin karınızız. Sakın bizden ayrılmayın, yoksa başkalarına kaçarız. Evet, kelimesi kelimesine böyle. Bu konuşmayı okuyunca tüylerim diken diken oldu. İşte Türkiye'nin onurunu böylesine adamlar, böylesine sulu sözlerle ve benzetmelerle korumuş oluyorlar. Ayıp ayıp. Konseyin son toplantısında Türkiye üzerine sert tartışmalar yapılmıştır. Türk delegelerinin Türkiye'yi bugüne getiren terör olaylarının ulaştığı boyutları, sayı ve olay belirterek anlatmaları, silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığının Batı Avrupa'daki köklerini göstermeleri gerekirken, biz sizin karınızız, aman bizi bırakmayın. Yoksa başkasına kaçarız gibisinden en bayağısından Yeşilçam melodramlarını andırır konuşmalar yapmaları herhalde Avrupalı parlamenterleri oldukça düşündürmüştür. Ne demek? Bir de bakarsınız eşinizi başkası almış götürmüş. Ne ayıp ne alçaltıcı. Ülkesi ve halkına karşı ne güvensiz ve saygısız tavırdır bu. Yurt dışında bu kafayla mı temsil ediliyoruz? Türkiye'nin haklarını, çıkarlarını bu kafalarla mı savunuyoruz? Evet, öyle yapıyoruz. Öyle yaptığımız için de bir arpa boyu yol alamıyoruz. Bir de bakarsınız eşinizi başkası alıp götürmüş. Efendi, efendi, Türkiye Cumhuriyeti 7 düvel ile çarpışa çarpışa kurulmuş temelinde Mustafa Kemal'in kutsal bağımsızlık harcını taşıyan gün görmüş bir ülkedir. Bu bilince sahip her yurttaş ülkemizin bağımsızlığını hiç boyun eğmeden, hiçbir komplekse kapılmadan kapitalist emperyalizme de, yurt dışından yönetilen uydu komünist partilere de, kendi içimizden çıkmış yeni mandıcılara karşı da korumasını bilir. Sen kendine gel kendine. Ey devletin yetkilileri, insaf edin. Avrupa kamuoyu önünde bir de bakarsınız eşinizi başkası alıp götürmüş, Türkiye'nin talibinin çok olduğunu bilesiniz gibisinden konuşmalar yapmak, Türk halkına, Türk ulusuna, şu koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı akıl almaz bir güvensizlik ve saygısızlık değildir de nedir acaba? Türkiye'nin siyasal durumunu hemen ayartılacak oynak bir kadına benzeten Bay Metin Toker'i konseydeki batılı parlamenterler herhalde şaşkınlıkla ve tebessümle izlemişlerdir. Bizler Toker'i kamuoyunda çok yakından tanıdığımız için bu konuşmayı okuyunca şaşırmadık. Ama bu alafranga sağcıyı bugüne kadar yeterince tanımayanlar varsa tanısınlar diye konuya burada yer ayırdık. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Avrupa konseylerinde kimlerce temsil ediliyor ve kimlere benzetiliyor? Uyan Gazi Kemal, uyan. 3 Şubat 1981. Kır çiçekleri. Bugün daktilomun başında yıllardan beri ilk kez ne yazacağımı düşünerek dakikalarca durdum. Elim bir türlü tuşlara varmadı. Ne yazayım bugün? İnsan içindeki sıkıntılarla boğuştu mu sözcükler bir dönme dolap gibi beyninizde döner durur. Öyle ki sözcükleri beyninizden, yüreğinizden ve dilinizden çekip daktilo şeridine vuramaz, ak kağıt üzerine siyah harfleri, siyah sözcükleri dizemez, noktaları, virgülleri koyamazsınız. Çünkü sözcüklerin kendi dünyaları vardır. Bu dünyalar güneş çevresinde dönen küreler gibi beynimizde, vicdanımızda, yüreğimizde döner dururlar. Sözcükler gün olur uzanamadığımız yıldızlar kadar uzak, gün olur hoyratça ezip geçtiğimiz kır çiçekleri gibi bizlere yakın olurlar. Ve biz çoğu kez bu uzaklığı da bu yakınlığı da ölçüp biçemeyiz. Ve sözcükler yüreklerimizde, vicdanlarımızda, beyinlerimizde ve de atar damarlarımızda döner dururlar. Bugün hiç yazı yazmasam diyorum. Gitsem bir dağ başına, gitsem kır çiçekleri toplasam, bunları bir demet yapsam, desem ki bu çiçeğin adı Erdem, bunun onur, bunun inanç. Ne yazayım bugün? Çevrenize şöyle bir bakın. Bir bakın akıp geçen olaylara, bir bakın tanık olduğunuz ya da duyduğunuz olaylara bakın. Kimi zaman onur çiçekleriyle, inanç çiçekleriyle bezenmiş insanlarla karşılaşırız. Kimi zaman da binbir yalanın belini bükmüş, yolsuzlukların saçaklarına tutunup sirk cambazları gibi sıçrayıp durmuş insan müsveddeleriyle. Ve hep onlar kazanmış, hep onlar günlerini gün etmiş. Para mı onlarda, pul mu onlarda, hep bir elleri balda, bir elleri yağda. Öyle yaşamışlar. Kaplumbağa gibi binbir yalanın sığdığı başlarını gerekince kalın kabukların içine çekerek, yılan gibi kıvrılarak, bu kalemun gibi kondukları yerleştikleri yere uyarak yaşamışlardır. Ne yazsam bugün? Eski dosyalarımı çıkarsam? Hayır, çıkarmayacağım. Geçmiş olaylarından vicdan muhasebelerine sayfalar mı açsam? Hayır, açmayacağım. Düne, önceki güne, daha öncesine mi uzansam? Hayır, uzanmayacağım. Ne yazsam bugün? Canım bir dağ başında kır çiçekleri toplamak istiyor. Kıbrıs'tan kopup gelen ılık güney rüzgarları ile Ege'nin güneşli sabahlarından kaçamak gelen ışıklarla ülkemin dört bir yanından toplayacağım kır çiçeklerini bir vazoya yerleştirip işte desem, işte yıllarca yazmak isteyip de yazamadığım bunlar, işte bunlar. Çiçekler yan yana, çiçekler aynı topraktan gelme ve aynı suyun içinde. Biri inanç, biri erdem, biri onur. Bugün ne yazsam, ne yazsam acaba? Daktilomun başında yıllardan beri ilk kez yazacağım yazının soru işaretine takılıp dakikalarca düşünüp duruyorum. Sözcükleri daktilonun tuşlarından kara şeride bir türlü çarpamıyorum. Yanıma oğlum Özgür geliyor. Ne düşünüyorsun baba diyor. Sonra ekliyor. Beni yaz baba, beni yaz. Benim adımı yaz baba, benim adımı yaz. Benden söz et baba, benden söz et. Duruyorum, düşünüyorum. Düşünüyorum, yine düşünüyorum. Bir dağ başına gitsem, kır çiçekleri toplasam ve sonra. Evet, ve sonra. Bugün ne yazsam? 5 Aralık 1981. Mithat Paşa'dan beri. Kusura bakılmasın, bizim demokrasimiz biraz pille çalışan radyolara benziyor. Nasıl derseniz şöyle. Devletin temelini anayasaya yerleştiriyorsunuz. Anayasa yeni doldurulmuş bir pil gibi. Demokrasiyi bir süre çalıştırıyor. Radyolarda da böyle olmaz mı? Önce radyodan çok net ses çıkar. Düğmeyi hangi dalgayı çevirseniz, hangi istasyonu ararsanız ses gelir. Pilin ömrü doldukça parazitler çoğalır, cızırtılar artar, ses yavaşlar. Anayasalarda böyle oluyor. Yeni anayasa önce demokrasiyi çok iyi çalıştırıyor ya da böyle sanılıyor. Bir süre sonra pilin gücü azalıyor derken parazitler artıyor, cızırtılar çoğalıyor ve radyodan artık ses çıkmıyor. Anayasal gelişmeler pillerin dolup boşalması gibi iniş çıkışlar gösteriyor. Türkiye'deki anayasal gelişimlere şöyle bir göz atarsanız, hukuksal metinlerle uygulamalar arasında iyi bir niyetle düş kırıklıklarının boğuşa boğuşa bugüne kadar geldiklerini görürsünüz. İşte Tanzimat Fermanları, işte 1839 tarihli Hatt-ı Hümayunlar, İslahat Fermanları, işte 1876 Kanuni Esasisi Türk toplumunun ilk anayasasıdır. Bu anayasa eski adıyla Kanuni Esasi, o tarihlerdeki Fransız ve Belçika anayasalarından yararlanılarak hazırlanmış, çağının binbir sorunu içinde kıvranan Osmanlı Devleti'ni anayasal çerçeveye sokmaya çalışmıştır. Sanılmıştır ki anayasa yüzyılların getirdiği sorunları bir çırpıda çözmeye yetecektir. Birinci Meşrutiyet Anayasası çok kısa sürede rafa kaldırıldı. Birinci Meşrutiyet Anayasası 2 yıllık bir uygulamadan sonra Padişah Abdülhamit eliyle işleme hale sokulunca ülke ikinci meşrutiyet tarihi olan 1908'e kadar anayasasız ve parlamentosuz yönetildi. İkinci meşrutiyet günlerinde özgürlük özlemleriyle alev alev tutuşan aydınlar İstanbul sokaklarında ya kanuni esası ya ölüm diye dolaştılar. Meşrutiyet yetimlerin gözyaşlarını dindirecek, kimsenin hakkını kimseye kaptırmayacak diye söylevler verdiler, yazılar yazdılar. Ve işte sonra sonuç, astığı astık, kestiği kestik, İttihat Terakki, yeniden özgürlük özlemleri, yeniden düş kırıklıkları ve birbiri üzerine yığılan dağ gibi dev gibi sorunlar, dış borçlar, duyunu umumiyeler, Balkan Savaşı, Talat, Enver ve Cemal Paşalar, serüvenler, yenilgiler, yeniden düş kırıklıkları. Yakın tarihimiz en gerçekçi atılımı, çözüm yolunu, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda bulan ulusal direniş, Erzurum, Sivas Kongreleri, Amasya Tamimi ve de Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin hayat ve istiklaline suikast eden emperyalist ve kapitalist düşmanların tecavüzatına karşı müdafaa ve bu maksada münafiyi hareket edenleri tedip azmi ile müesses orduya sahiptir diyen ilk meclisin onurlu sesi. Ve önce 1921 sonra 1924 anayasası. Sonra Kemalist devrimler, bağımsız bir ülke, onurlu bir ulus. Türkiye Ulusal Kurtuluş Savaşı ile kazandığı bağımsızlığı son 30-40 yıl içinde cömertçe harcayarak 1960 yılının 27 Mayıs sabahına ulaştı. 27 Mayıs ihtilalcileri çağdaş bir anayasa ve özgürlük ortamı yaratarak çoğulcu demokrasiye adım atmaya çalıştılar. Bu özgürlük ortamı 12 Mart muhtırası ile noktalandı. Anayasanın birçok maddesi değişti ve ortaya 61 anayasası dışında 71 anayasası olarak adlandırabileceğimiz değişmiş, başkalaşmış bir anayasa çıktı. Özellikle 1975'ten 1980 12 Eylül sabahına kadar geçen zaman diliminde devlet devlet olmaktan çıktı. Terör devletin en doğal işlevlerini yok etti ve beklenen gelişmeler bugüne ulaşıldı. Yüzyılı aşan anayasa tarihimizde bunca çalkantı, bunca iyi niyet, kan, gözyaşı ve yeni bir anayasa bekleyişi ve birbiri üzerine yığılan sorunlar, sorunlar, sorunlar. 18 Eylül 1980. Dernekler ve şirketler. Danışma Meclisi üyesi Turgut Yeğenağa, Çukurova Elektrik Şirketi'nin yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürüp sürdüremeyeceğini Danışma Meclisi Başkanlığı'na sormuş. Başkanlık divanı da meclis üyeliği ile şirket yöneticiliğinin birbiriyle bağdaşır görevler olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Bunun üzerine YNA şirketteki görevinden ayrılmıştır. Hiç şüphesiz Sayın YNA'nın davranışı dürüst bir davranıştır. Başkanlık divanının kararı da yerinde bir karardır. Bilebildiğimiz kadarıyla Danışma Meclisi Başkanı Ordinaris Profesör Doktor Sayın Sadi Irmak, Danışma Meclisi Başkanı seçilmesinden hemen sonra Hisarbank Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır. İsotaş adlı büyük bir inşaat şirketinin genel müdürü olan Sayın Hayri Seçkin de inanıyoruz ki, Başbakan Yardımcısı Sayın Turgut Özal ve Tercüman Gazetesi sahibi Kemal Ilıcağ'ın da ilişkili bulunduğu bu şirket yönetiminden ayrılmayı uygun görmüştür. Hiç şüphesiz Danışma Meclisi'nin başka üyelerinin de banka ya da şirket yönetimleri ile ilişkileri vardır. Bunlar da eski görev yerleri ile ilişkilerini elbette keseceklerdir. Bu bakımdan Sayın YNA Danışma Meclisi'nin öteki üyelerine de ne yapılması gerektiğini anımsatmış bulunmaktadır. Gerçi sayın üyeler Danışma Meclisi'ne atanmadan önce görevli bulundukları şirket ya da banka yönetimlerinden ayrılmışlardır ama bu gibi akşeli ilişkilerin platonik değil organik türde ilişkiler olduğu göz önünde tutulursa aynı ilişkilerin şu ya da bu ölçüde sürdürülmesi de doğaldır. Örneğin yeni hazırlanacak anayasada kamulaştırma ile ilgili madde görüşülürken toplu konut alanında yatırımlar yapması beklenen İSOTAŞ'ın eski genel müdürü Sayın Seçkin nasıl bir tutum takınacaktır? Olacak iş değil ama söz gelişi bankaların devletleştirilmesi konusunda bir anayasa maddesi getirilse ya da serbest piyasa ekonomisinin alanını daraltmayı öngören bir düzenleme yapılsa Hisarbank eski yönetim kurulu üyesi Sayın Irmak etkinliğini ne yönde kullanacaktır? Bir özel şirket olan Çukurova Elektriği'nin devletleştirilmesi gündeme gelse bu şirketin yönetim kurulu eski başkanı Sayın YNA ne yapacaktır? Hiç şüphemiz yok, bu sayın üyeler bu gibi konularda vicdanlarının sesini dinleyecektir. Geçmiş dönemlerle ilgili olarak devletin bazı derneklerin yönetiminde olduğu yolunda yakınmalara sık sık rastlıyoruz. Bu hiç kuşkusuz haklı bir eleştiridir. Devlet bürokrasisinin yasalar, tüzük ve yönetmelikler yerine bazı dernekler eliyle yönlendirilmesi, atama işlerinde bu derneklerin egemen olması bir yozlaşma eğilimini göstermektedir. Devlet derneklerle yönetilmeyeceği gibi şirketler eliyle de yönetilmemelidir. Elden geldiğince şirketlerin ve özel bankaların etki ve çekim alanı dışında durulmalıdır. Yine geçmiş dönemlerde bazı parlamenterlerin iş takipçileri durumuna düşmeleri, dış alım izni, teşvik belgesi, yatırım indirimi gibi olanakları elde etmek için bazı şirketlerin adamları gibi çalışmaları henüz belleklerden silinmiş değildir. Bazı siyaset adamlarının ticari şirketlerde yer almaları ve siyasal etkinliklerini ve ilişkilerini bu şirketler emrine vermeleri bürokrasi ahlakını bozmuş ve siyasal sahnelerde yarı siyasetçi, yarı iş adamı, ayrıcalıklı kişilere rastlanmıştır. Kimler diyeceksiniz? Elimizde bir olanak olsa da son 20 yılda bankalarda, kitlerde yönetim kurulu üyelikleri yapmış siyasetçilerle yine siyasetçilerin kurdukları ya da ortak oldukları ticari şirketleri bir bir çıkarsak, büyük şirketlerin iş takipçisi parlamenterleri saptasak, bunu yapabilsek demokrasimizin bazı özel şirketler eliyle nasıl yozlaştırıldığını, ilginç bulgularla, teşvik tedbirleri ile, yatırım indirimleri ile, banka kredileri ile bir bir kanıtlamış olurduk. Yalnızca ampul ve lastik dış alımlarının hangi şirketler aracılığı ile ve hangi siyasetçilerin ve bürokratların yardımıyla yapıldığını açıklasak birçok gerçeği gözler önüne serecek. Devleti dernekler yönetmesin. Doğru, çok doğru. Ama ya şirketler, onların etkisi ve ilişkileri? 13 Kasım 1981. Profesör Doktor Aldı Kaçtı. İstanbul Hukuk Fakültesi eski dekanlarından Anayasa Hukuku Öğretim Üyesi Profesör Doktor Orhan Aldı Kaçtı'nın danışma meclisince Anayasa Komisyonu Başkanı seçilmesi Sayın Profesör'e büyük ve tarihsel bir sorumluluk yüklemiştir. Kendisini bu göreve seçilmesi nedeniyle kutlar başarılar dileriz.